Peygamberimizin hayatı.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, Peygamberimizin hayatına dair bir programla daha karşı karşıyayız, birlikteyiz. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, miladi 571'de temiz, özel bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yetimdi ve öksüzdü. Süt annenin kucağındaydı. Halime'nin kollarındaydı. Süveybe'nin kollarındaydı. Anne şefkatine, anne merhametine uzun bir zaman hasret kaldı. Hatta bir zaman o çocukların emzirilme süresi geçip de Halime bin Sa'd peygamberimizi annesi Amine'ye getirdiğinde Mekke'de bir hastalık ortaya çıkmıştı. Veba hastalığı vardı. Hazreti Amine evladının böyle bir hastalıklı ortamda bulunmasına razı olmadığından demişti ki Halime biraz daha götür onu. Çünkü ben ona burada bir zararın gelmesinden endişe ediyorum demişti ve tekrar Halime'ye süt annesine Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı bir bebek iken teslim etmişti. Bu kolay bir şey değildi elbette ki. Peygamberimiz 6 yaşına kadar neredeyse bir süt annenin yanında kalmıştı. Ve Medine'ye bir yolculuk esnasında maalesef annesini de kaybetmişti. Küçük yaştayken daha babasını bile tanımadan, doğru düzgün tanımadan babasını da kaybetmişti. Ve yetim olarak dünyaya gelen bir insan ile, bir peygamber ile, bir davetçi ile onun peygamber olmadan önceki hayatıyla karşı karşıya kalmış idik. Peygamberimizin peygamber olmadan önceki hayatı da peygamberlik hayatı kadar bizim için değerlidir. Peygamberimizin yetişme süreçleri, peygamberimizin meşgaleleri, bütün insanlığa ışık olacak, bütün insanlığa aydınlık olacak olan bir peygamberin deha seviyesinde bir aile reisi, devlet başkanı, bir askeri komutan profili çizen Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimizin olgunluk çağı dediğimiz 40 yaşına kadar olan hayatı nasıl geçmişti? Bu hayatta bizim için örnek olabilecek, bu hayatta bizim için tanınabilecek, tanıtılabilecek neler vardı? Her şeyden önce peygamberimiz yetim olarak dünyaya gelmişti. Yetim bir peygamberdi. Çocuk iken daha öksüz kalmış idi. Onun için ilk yetimlere sahip çıkmış idi. İlk öksüzlere sahip çıkmış idi. İlk çocuklara sahip çıkmış idi. Gençlere sahip çıkmış idi. Zayıflara sahip çıkmış idi. Çünkü yetim olmanın ne demek olduğunu biliyordu. Öksüz olmanın ne demek olduğunu biliyordu. Zayıf olmanın, sahipsiz olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Çobanlık yapmış idi. Bir yolculuk esnasında, "Ya Resulallah, siz de mi çobanlık yaptınız?" diyen sahabisine, "Evet, ben de yaptım." Peygamberler içerisinde çobanlık yapmayan yoktur demişti. Peygamberimiz ticaretle meşgul olmuş, Peygamber olduğu zaman rızkın onda dokuzu ticarettedir demişti. Yemen'e gitmişti, Suriye'ye gitmişti. Hatta bir rivayete göre, büyük tarihçimiz Muhammed Hamidullah hocamızın ifadesine göre Habeşistan'a da gitmişti. İnsanlarla tanışmıştı. İnsanlarla oturup kalkmıştı. İnsanı tanıma imkanına sahip olmuştu. Peygamberimizin çocukluk hayatında, Peygamberimizin gençlik hayatında bir insan nasıl yetişirin cevabını bulmak mümkündür. Aziz kardeşlerim, hepimiz evlat sahibiyiz. Evlatlarımız var, kardeşlerimiz var, yavrularımız var. Onlar hayatı tanımadan, insanı tanımadan son derece steril ortamlarda yetişiyorlar maalesef. Hayata atıldıkları zaman da başarısız olma riskleri, başarılı olma risklerinden, imkanlarından çok daha fazla oluyor. Öyleyse bir çocuk yetişirken yetimin ne demek olduğunu, öksüzün ne demek olduğunu, annenin desteğinin, babanın desteğinin, bir ailenin olmasının ne anlama geldiğini hissederek yaşamalıdır. Aileler, anneler, babalar sürekli çocuklarını bir koruyucu refleksle, koruyucu duyguyla ve dürtüyle gözetmemelidirler. Hatırlarsanız geçmiş derslerimizde cahiliyeden bahsederken cahiliyenin aslında bir dürtüsel davranış, bir refleks olduğunu ifade etmeye çalışmıştık. Peygamberimizin hayatında öksüzlük ve yetimlik, anneden mahrumiyet, babadan mahrumiyet bütün bir hayatını kaplamıştı. Bugünün çocukları da yetişme süreçlerinde işte o anne ve babanın desteğini her an görebilecekleri güvencesi içerisinde olmamalıdırlar. Kendi başlarına, kendi inisiyatifleriyle, kendi kararlarıyla ve kendi seçimleriyle bir tasarrufta bulunmayı, seçimde bulunmayı öğrenmelidirler. İnsanlığa örnek olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yetim idi ve öksüz idi. Süt annenin kıymetini ve değerini de öğrenmiş idi. Halime'nin kollarındaydı. Onun sevgisini hissetmişti. Onun hatırını hiç unutmadı. Süveybe'yi emmişti. Onun da hatırını hiç unutmadı. Öyle bir hatır ki ömrünün son dönemlerinde Mekke'nin fethinden sonra karşılaşmış olduğu süt kardeşi Şeyma'yı Halime'nin hatırına savaşta esir olmasına rağmen affetmişti. Hazreti Peygamber'in çocukluk yılları denildiği zaman hatırlanması gereken hadiselerden biri de fil vakasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresi olarak ifade edilen أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْف۪يلِ şeklinde başlayan ve bizim de namaz sureleri olarak bildiğimiz Türk toplumu olarak bu ilk surede Peygamberimizin doğduğu dönem olan fil senesi anlatılmaktadır. Ve Arap toplumuna, cahiliye toplumuna ve Müslümanlara Allah fil sahiplerine ne yapmıştı bunu siz biliyorsunuz değil mi diye bir hitap ile başlamıştı. Fil sahipleri kimdi değerli kardeşlerim? Bir ordu, Yemen'in Sana şehrinde bir ordu teşkil edildi. Ordunun başında Evrehe isimli bir kral var. Evrehe'nin bir amacı var. Gelmek ve Kabe'yi yıkmak. Çünkü Kabe bir ticari merkez haline gelmiş. İnsanlar oraya akın ediyorlar. Orada ticari bir canlılık, bir hayat var. Ve Kabe'nin etrafında olan insanlar, o coğrafyada yaşayan insanlar bu ticari hareketlilikten istifade ediyorlar. Çünkü Kabe İbrahim Aleyhisselam'dan bu zamana, Peygamber Efendimiz'in zamanına kadar zaten bir ibadet merkezi. İnsanlar oraya hac ibadetini yapmak için geliyorlar. İnsanlar oraya ibadet etmek için geliyorlar. Binlerce insan geliyor ve bu insanların ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Ve burada bir hareketlilik oluşuyor. İşte dürtüsüyle hareket eden, duygularıyla hareket eden, aklını ve vicdanını kenara bırakan bir kral, bir hükümdar. Kendisi de Sana'da bir bina yapıyor ve diyor ki, ey insanlar, gelin haccınızı burada yapın, ibadetinizi burada yapın. Ve bir müddet sonra Kabe'ye gitmek isteyen insanların gidişlerine de engel olmak istiyor. Bunun üzerine Araplardan bir bedevi, o kişinin yaptığı, o kralın yapmış olduğu o binayı, o sarayı kirletiyor. Bu durumu gören, bu duruma şahit olan Ebrehe çok öfkeleniyor ve Kabe'yi yıkmaya ve böylelikle hem o kişiyi güya hem de Kabe'nin etrafında yaşayan insanları cezalandırmaya karar veriyor ki bu dönemde o toplumun reisi Peygamberimizin amcası Abdülmuttalip. Fil suresinden bahsediyoruz değerli kardeşlerim. Peygamberimizin doğduğu o ortamda insanların hafızalarında önemli bir iz bırakmış olan ve Allah-u Teala Hazretlerinin de أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını biliyorsunuz değil mi? Evet, biliyorsunuz. Hatırlatıyor Rabbimiz. Onlar Allah'a asi olarak oraya gelmişlerdi ve Kabe'yi yıkmak istiyorlardı ve o ordunun içerisinde filler vardı. Bir filin karşısında bir at ne yapabilir? Bir deve ne yapabilir? Atın üzerindeki süvari ne yapabilir? Ve bu gururla, bu kibirle ordusunu toplamış olan, fillerden oluşan ordusunu toplamış olan Ebrehe, Kabe'yi yıkmak istiyor. Ve Rabbimiz tüm insanlığa ders olacak bir, ibret olacak bir cezayı, bir dersi Ebrehe'ye ve ordusuna veriyor. Ve Rabbimiz diyor ki, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ Allah onların tuzaklarını, hesaplarını boşa çıkarmadı mı? Tabii değerli kardeşlerim, bu hitabı kime yapıyor Yüce Mevlamız? Müminlerin önlerine bir baraj gibi, bir set gibi durup müminlere Kabe'yi tavaf ettirmeyen, orada ibadet etmelerine mani olan, Müslümanlara acı ve işkence çektiren, Müslümanlara her türlü kötü muamelede bulunan bir topluma hatırlatmada bulunuyor. Kureyş'e, cahiliye toplumunun cehaletin esir aldığı bu insanlara bir hitapta bulunuyor. Diyor ki Allah'ın Ebrehe ve ordusuna, fillerden oluşan o orduya ve o ordunun sahiplerine ne yaptığını siz bilmiyor musunuz? Halbuki biliyorsunuz. Onların hesaplarının altını üstüne getirmedi mi? Onların hesaplarını boşa çıkarmadı mı? Evet, çıkardı. Sadece bununla mı kaldı? Hayır. Termihim bihicaratin min siccil. Onlara böyle, tabiri caizse bugün ifadeleriyle, dile getirecek olursak böyle kıpkırmızı, tuç olmuş, puç olmuş, efendim mermileri, efendim böyle sicil denilen o pişmiş, kıpkırmızı olmuş o parçaları onların üzerine atmadı mı? Ebabil denilen kuşlar, sürüler onların üzerine gelip de onları tabiri caizse perişan etmedi mi? Evet, perişan etti. Peki bunu siz biliyor musunuz? Evet, biliyorsunuz. Öyleyse diyor Rabbimiz, bu ifadelerin, ağır ifadelerin arkasında, öyleyse kendinize gelin. Ne yapıyorsunuz siz? Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Fecealehum ke'asfin me'kul. Onları böyle güzel bir tarlanın içerisinde altlarından farelerin yiyip de tükettiği ve ekinleri yamyassı yaptığı, yerlere serdiği, yenilmiş ekin tarlasının haline dönüştürdük diyor Rabbimiz. Adeta biçtik onları diyor, perişan ettik diyor. Değerli kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatü vesselamın geldiği toplumun tecrübesinde yaşanan bir olay, tecrübesinde olan bir olay, hatırasında olan bir olay, fil senesi olarak bilinen fil vakası, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın doğduğu coğrafyanın önemli bir hatırlatıcısı idi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam çobanlık yapmıştı değerli kardeşlerim. Hayvanları gütmeyi öğrenmişti. Tarih ilminde derler ki, at yetiştirmeyi bilen, at yönetmeyi bilen toplumlar, askeri kabiliyetleri yüksek olan toplumlardır, yönetici toplumlardır. Müslüman Türklerin böyle bir özelliği vardır, bilir misiniz? Müslüman Türkler Orta Asya'dan itibaren çok başarılı ve hızlı bir şekilde güneye inmişlerdir, İslam coğrafyasına inmişlerdir ve Müslümanlaştıklarından itibaren de tabiri caizse 13 asır boyunca İslam dünyasının bir şekilde gidişatına, akışına etki etmişlerdir. Tarihçilerimiz Müslüman Türklerin bu başarısını yorumlarken derler ki, Müslüman Türkler at yetiştiren insanlardı. At idare etmeyi bebeklikten, çocukluktan itibaren öğrenmiş ve onu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olan insanlardı. Onların bu askeri başarılarında, yönetsel başarılarında bu tecrübelerinin çok büyük etkisi vardır derler. Şimdi buradan 40 yaşında peygamber olan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimizin çobanlık yapmış olmasına bir referansta bulunmak istiyorum. Aziz kardeşlerim, Peygamberimiz hayatın zorluklarını bile bile tanıya tanıya yetişen bir insandı. Onun için iyi bir baba oldu. Onun için iyi bir dede oldu. Onun için iyi bir evlat oldu. Hayırlı bir kardeş oldu. Hayırlı bir peygamber oldu. Yaşadığı toplumu değiştirdi. Onun yetiştirdikleri insanlar dünyayı değiştirdiler. Ona iman edenler tarihte büyük bir medeniyet bıraktılar. Şimdi sıra bizde. Sıra bizde değerli kardeşlerim. 21. yüzyılda peygamberimizin hayatından bahsetmemizin anlamı ve gereği budur. Bunun için biz, bu sebeple biz peygamberimizin hayatını anlatmaya, anlamaya ihtiyaç duyuyoruz. Bugün dünyanın dört bir yanında çekilen acılardan ve ızdıraplardan, gücün hoyratça kullanıldığı, gücün gariplerin ve zayıfların üzerinde kullanıldığı bir hayatı yaşıyoruz ve her şey gözümüzün önünde canlı olarak naklen haberlerle bizlere ulaştırılıyor. Biz bu acıların ve sorunların yaşandığı dünyada değişimi ve dönüşümü nasıl yapacağımızın konuşulduğu, ancak bir türlü bir yol bulamadığımız şu dünyada değişimin kodlarını tarihte değişimi yapan peygamberlerin hayatında arıyoruz. Onun için peygamberimizin hayatını işlemeye çalışıyoruz. Onun için peygamberimizi başarılı bir devlet adamı, başarılı bir aile reisi, fedakar bir kardeş, fedakar bir arkadaş olarak Hazreti Muhammed'in hayatını kavrarken, onun peygamberlikten önceki hayatı, çocukluğu da, gençliği de bizim için son derece önemlidir. Modelleme yapmak için önemlidir. Efendim, el bebek gül bebek, hayatın acısını hiç tatmadan, zorluklarını anlamadan, görmeden yetişen bir nesil ile biz yeni dünyayı değiştiremeyiz. Yeni dünya düzenini kuramayız. Bizim böyle bir arzumuz olmalı değerli kardeşlerim. Biz evlatlarımızın, annemizin, babamızın, komşularımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın iyiliği ve güzelliği için bu dünyada ve ahirette mutlu ve mesut olabilmeleri için izzetimizle, şerefimizle, haysiyetimizle, onurumuzla insan onur ve haysiyetine yakışan bir şekilde yaşayabilmek için peygamberimizin hayatında gizli olan bu kodları ortaya çıkarmakla mükellefiz. Bu hazineyi insanlığa tanıtmakla mükellefiz. İnsanlık bugün onun şefkatine, onun merhametine, onun metodolojisine ihtiyaç duymaktadır. Bugün çocuklarımız sabahleyin okula giderken, okuldan gelirken, hayatlarını çocuk olarak, genç olarak yaşarken, acaba kendileri bu hayat hikayeleri içerisinde nasıl bir inisiyatif alıyorlar? O hayatları içerisinde kendilerinin payı nedir? Bunu fark etmeleri gerekiyor. Onun için her çocuğumuzun kendi çapında, kendi iç dünyasında, kendi iş ve işleyişlerinde bir çoban kadar paylarının ve tasarruflarının olması gerekiyor. Tarih, siyer, kuru kuruya anlatılan bir hikaye değildir değerli kardeşlerim. Bu hadiselerin arka planına, arka dünyasına uzanmak ve o dünyalara bir göz atmak mecburiyetimiz vardır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam öksüzdü, yetimdi, süt anneyi tanıdı, fil vakasının yaşandığı bir coğrafyada dünyaya geldi. Çobanlık yaptı. Ve en önemlisi değerli kardeşlerim, belki de bir insanın yetişmesinde, bir insanın olgunlaşmasında, bir insanın başarı ile hayatta kendisini göstermesinde en önemli vasıtalardan biri olan ticaretle iştigal etti. Bu ticari hayatı aynı zamanda onun evliliğinin kapısını da açmış idi. Peygamberimiz ticaretle seyahat etme imkanı buldu. Biliyorsunuz seyahat demek sıhhat demektir. Seyahat demek memleket görmek demektir. Seyahat demek coğrafya tanımak demektir. Seyahat demek insan tanımaktır. Peygamberimiz insanı tanıdı. En gizemli olan, varlık olan insanın zaaflarını, insanın faziletlerini, insanın güzelliklerini, insanın hilelerini tanıma imkanına sahip oldu. Peygamberimiz Hazreti Hatice validemizin kervanlarını ticari mekanlara götürüp getirdi. Onun ortaya koymuş olduğu, İnsan olarak ortaya koymuş olduğu dürüstlük, sadakat, ticari zeka ve kabiliyet Hazreti Hatice validemizin dikkatini çekmişti ki daha önce iki evlilik yapmış olan ve o iki evliliğinden iki çocuğu olan Hazreti Hatice henüz hiç evlilik yapmamış olan, daha bekar olan genç, karizmatik bir şahsiyet ve kişiliğe sahip olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a evlilik için bir teklifte bulunmuştu. Değerli kardeşlerim, ve Peygamberimiz ilk evliliğini ve hayatının en önemli yıllarını yaşadığı o güzel insan, o sahabenin sultanı diyebileceğimiz büyük kadın, Hazreti Hatice validemiz Peygamberimizle evlendi. Peygamberimizin çocuklarının İbrahim hariç hepsi Hazreti Hatice validemizden oldu. Peygamberimiz Hazreti Hatice validemizi hayatta olduğu müddetçe bir başka evlilik yapmadı. 55 yaşına kadar Peygamberimiz Hazreti Hatice validemiz vefat edinceye kadar evlenmedi, başka bir evlilik yapmadı. Onun ölümü Peygamberimizin hayatında hüzün yılı oldu. Peygamberimizin hayatında Hazreti Hatice validemiz derin izler bıraktı. Bütün bu imkanların kapısını açan, yolunu açan da değerli kardeşlerim, ticaret oldu. Peygamberimiz vahiy aldığı zaman en önemli desteği aynı yastığa baş koymuş olduğu Hazreti Hatice validemizden gördü. Hatta Hazreti Hatice validemiz ona öylesine bir destek oldu ki, vahyin ağırlığı ve etkisi altında bir şaşkınlık anı yaşayan Peygamberimize elinden tuttu ve dedi ki, sakin ol. Sen iyiliği seven bir insansın. Sen insanların kötülüğünü istemezsin. Yetime sahip çıkarsın. Zayıflara sahip çıkarsın. Sakin ol. Allah seni mahcup etmeyecektir. İşte Peygamberimiz en zor anında evlilik yapmış olduğu, en zor anında kendisine yardımcı olan evlilik yaptığı Hazreti Hatice validemizle ticaret vasıtasıyla tanışmıştı. Ticaret üzerinden bu işini yaparken kendisinin kişiliği ortaya çıkmıştı ve Hazreti Hatice validemiz de o şekilde ona davette bulunmuştu. Peygamberimiz dedeye emanet kaldı değerli kardeşlerim. Dedesine bir müddet emanet kaldı. Dedesi vefat edince, evet, İslam'ın çok önemli yıllarında, en zor yıllarında yine kendisine destek olan bir başka kişi, Ebu Talip, Peygamberimizin amcası olan Ebu Talip, Peygamberimizin himayesini, Peygamberimizin emanetini aldı. Artık Peygamberimiz Ebu Talib'e emanetti. Artık Peygamberimiz amcasına emanetti. Hem amcası hem dedesi Peygamberimizi önemli toplantılarda yanından ayırmadı. Burada da yine bir büyük insan nasıl yetişire dair önemli bir örnek var değerli kardeşlerim. Peygamberimiz önemli toplantılara, Kureyş'in Darun Nedve dediğimiz, bir anlamda bugünkü meclis olarak tavsif edebileceğimiz, anlaşılması bakımından ifade ediyoruz. Kureyş'in önemli kararlarının alındığı, anlaşmaların imzalandığı Darun Nedve toplantılarına Peygamberimiz ilk zamanlar dedesiyle, ardından amcası ile katılmaya başladı. Bu da öyle zannediyorum ki Peygamberimizin yetişmesinde, Peygamberimizin başarılı bir kişi olarak yetişmesinde, bu büyük insanlarla, Mekke'yi yöneten insanlarla yapılan toplantılara katılması bağlamında önemli bir tecrübe edinmiştir. Önemli görgüler ve kazanımlar elde etmiştir diyebiliriz. Peygamberimizin hayatında Ficar savaşları vardı değerli kardeşlerim. Peygamberimiz peygamber olmazdan evvel 16 ila 20 yaşları arasında olduğu da ifade edilir. O dönemin haram ayları denilen, yani savaşılması yasak olan aylar olarak belirlenmiş, o toplum tarafından belirlenmiş olan zaman diliminde yapılan savaşlara Ficar Savaşı deniliyordu. Peygamberimiz onlardan birine de katıldı ve o savaş ortamını da tanıdı ve gördü. Bir büyük lider, bir büyük peygamber, bir büyük insan nasıl yetişiyorun cevabına dair önüne mim koymamız gereken, bir ünlem işareti koymamız gereken, bir iz bırakmamız gereken önemli bir bilgidir. Peygamberimizin cahiliye döneminde bir savaşta bulunması. Peygamberimiz Arap toplumunun, cahiliye toplumunun iyi gününde ve kötü gününde yaşadıklarına şahit olmuş olan bir insandı. Evet değerli kardeşlerim, yetim olarak doğmuş, öksüz olarak yaşamış, süt annenin kollarında büyümüş, Halime'yi, Süveybe'yi tanımış, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluk hikayesine dair sohbetimize inşallah bir sonraki sohbetimizde devam edeceğiz. Bir sonraki sohbetimize kadar kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.
Peygamberimizin hayatı.